Ayrım 48, Loch Lamora'nın Yalanları, Scott Lynch, sayfa 446. Previn çekmecesini kapattı ve parmaklarını çenesinin altında birleştirip kaşlarını çattı. ''Bana bir donun yemek davetine katılabilmeniz için ödünç vereceğim giysilerin yaklaşık 1/6 değerinde bir teminat ödemeyi teklif ediyorsunuz. 1/6, o da en düşük tahminle.''
''Ben sizi temin ederim ki bu talihsizce hırsızlık olayını saymazsak kendimi hep fazlasıyla tedbirli biri olarak görmüşümdür. Giysilerinize hayatım onlara bağlıymış gibi bakacağım ki öyle de görüşmeler ters giderse muhtemelen işimden olurum.''
''Bu oldukça sıra dışı efendi Kallas. Benden usulsüz bir istekte bulunuyorsunuz. Hangi kooperatif için çalışıyorsunuz?''
''Ben söylemeye dilim varmıyor efendi Previn. Durumumun onlara leke sürebileceğinden çekiniyorum. Buradaki tek amacımın onlara layıkıyla hizmet etmek olduğunu anlıyorsunuzdur.''
''Anlıyorum, anlıyorum ama sizin de 5 şilin karşılığında bir yabancıya 30 şilin veren birine akıllı denemeyeceğini anlamanız gerek. Tabii ortada canı gönülden teminatlardan daha fazlası yoksa... Sizden özür dilerim ama bu böyle olmak zorunda.''
''Pekala,'' dedi Lok. ''Talverrar'da kayıtlı Batı Demir Deniz Ticaret Kooperatifi için çalışıyorum.''
''Batı Demir Deniz Ticaret.
Previn masadaki başka bir çekmeceyi açıp küçük bir kağıt demetini gözden geçirdi.
''Elimde Meraccio'nun şu an içinde bulunduğumuz 78. Azaguilla yılı için olan dizini var ancak. Talverrar, Batı Demir Deniz Ticaret Kooperatifi listede yer almıyor.''
''Ah, o kahrolasıca eski sorun,'' dedi Locke. ''Yılın 2. ayında kurulduk. Henüz listelere giremeyecek kadar yeniyiz. Bu durum başımızı çok ağrıttı, inanın bana.''
''Efendi Kallas,'' dedi Previn, ''size sempati duyuyorum, cidden. Fakat bu durum, lütfen kusuruma bakmayın bayım ama bu durum benim için biraz fazla anormal. Korkarım size yardımcı olamam. Yine de iş ortaklarınızın gönlünü almanın bir yolunu bulmanız için dualarımı esirgemeyeceğim.''
''Efendi Previn, sizden rica ediyorum, lütfen.''
''Bayım, bu görüşme sona ermiştir.''
''Öyleyse mahvoldum,'' dedi o. ''Hiç umudum kalmadı. Size yalvarıyorum bayım, lütfen tekrar düşünüp...''
''Ben bir hukuk katibiyim efendi Kallas, bir tuhafiyeci değil. Görüşmemiz sona ermiştir. Size iyi şanslar ve iyi bir gün dilerim.''
''Sizi ikna edebilmek için söyleyeceğim hiçbir şey...'' Previn masasının kenarında duran küçük bir pirinç çıngırağı çaldı. Onu 3 kez çalmasıyla birlikte yakındaki kalabalığın arasından muhafızlar çıkmaya başladı. Lok masadaki akdemir sikkesini kapıp iç geçirdi.
''Bu adam dışarıya kadar geçirilecek,'' dedi Previn.
Meraccio'nun muhafızlarından biri eldivenli elini Lok'un omzuna koyduğunda, ''Lütfen kendisine her türlü nezaketi gösterin.''
''Elbette efendi Previn.''
''Size gelince bayım, bu taraftan buyurun,'' dedi muhafız.
Lok iri yarı 3 adamın yardımıyla oturduğu yerden kalktı, sonra da hevesle umumi galerinin ana koridorundan geçirilerek önce fuayeye, oradan da dışarıdaki basamaklara çıkarıldı. Yağmur dinmişti ve şehir yeni yıkanmış, sıcak taşların kokusunu taşıyordu.
''Sizi tekrar görmezsek iyi olur,'' dedi muhafızlardan biri.
Her 3 adam da orada dikilerek ona tepeden bakarken etrafındaki basamaklardan geçen iş adamları ve kadınları Lok'u dikkatle görmezden geldiler. Aynı şey ilgiyle grubu seyreden sarı ceketliler için geçerli değildi.
Kahretsin diye kendi kendine söylenen Lok hızlı adımlarla güneybatıya yollandı. Niyeti köprülerden birini kullanarak Videnza'ya geçmek ve oradaki terzilerden birini bulmaktı.
3. kısım. Lok Meraccio'nun basamaklarına geri döndüğünde su saati öğleyi vuruyordu. Tavrin Kallas'ın açık renkli giysileri ortadan kaybolmuştu. Lok'un üstünde artık koyu renkli ve pamuklu bir yelek, siyah renkli ucuz bir uzun çorap ve aynı renkte bir pantolon vardı. Saçları da yine siyah renkli olan kadife bir kepin altına gizlenmişti ve top sakalının yerine, ki onu çıkarırken epey acı çekmişti, günün birinde yanında tutkal çözücü merhem taşımayı alışkanlık haline getirmeliydi, gür bir bıyık almıştı. Yanakları kırmızıydı ve giysileri daha şimdiden ter lekeleriyle bezeliydi. Ellerinde dürülü ve boş bir parşömenle fuayeye girip muhafızlara hitap ederken sesine belli belirsiz bir talişam aksanı kattı.
''Bana bir hukuk katibi lazım.'' dedi Locke. ''Ne bir randevum ne de burada bir tanıdığım var. Müsait olacak ilk kişiyi beklemeye razıyım.''
''Hukuk katibi? Tamam.''
Tanıdık muhafız tekrar dizinine danıştı.
''Daniele Montagu'yu deneyebilirsin. Umumi galeri 16. masa.'' ''Veya Etienne Akalo, 36. masa. İçeride beklemek için etrafı trabzanlı bir bölüm var.''
''Çok naziksiniz.'' dedi Locke.
''İsim ve mahalle?''
''Galdo Avril Lane.'' dedi Locke. ''Tali Şamdan'ım.''
''Yazabilir misin?''
''Tabii ki.'' dedi Locke. ''En azından bazılarından daha iyi bilirim.''
Dizin muhafızı espriyi anlamadan ona birkaç saniye baktı. Sonunda Locke'un arkasında bekleyen diğer muhafızlardan biri kıs kıs gülünce adamın suratında gecikmeli bir idrak ifadesi belirdi. Ama pek keyiflenmişe benzemiyordu.
''Öyleyse buraya imzanı at veya bir işaret koy efendi Avril Lane.''
Locke uzatılan tüy kalemi alıp muhafızın yazdığı Galdo Avril Lane isminin yanına akıcı ve zarif bir imza attı. Sonra da dostane bir kafa selamı verip muhasebe bürosuna girdi. Locke iyi huylu bir şaşkınlık sergileyerek umumi galeriden bir kez daha geçti. Pirinç bir trabzanla çevrili bekleme alanına girmektense dosdoğru 22. masanın arkasında oturan iyi giyimli genç adamın yanına gitti. Adam o sırada önündeki parşömene harıl harıl bir şeyler yazıyordu ve dikkatini dağıtacak bir müşterisi yoktu. Locke masanın önündeki sandalyeye kurulup genzini temizledi. Adam başını kaldırdı. Geriye yatırılmış kahverengi saçları ve geniş hassas gözlerinin önünde bir gözlüğü olan ince yapılı bir kamorluydu. Giydiği krem rengi ceketin manşetlerinden hem tüneyiyle hem de yeleğiyle uyumlu olan erik moru astarı görülebiliyordu. Kabartılmış ipek kravatları koyu mor üstüne krem beyazı katmanlardan oluşuyordu. Giyim tarzı bir nebze züppeceydi ve Locke'dan birkaç santim daha uzun boyluydu. Yine de bu halledilmesi nispeten kolay bir sorundu.
''Demem o ki'' diye söze başladı Locke, şehir dışından gelmiş bir yabancının en samimi ses tonuyla. ''Akşam üstünden önce cebinizi 5 ak demir çilinle doldurmak ister misiniz?''
''Ben ne?''
''Beş, bayım görünen o ki beni hazırlıksız yakaladınız. Kimsiniz ve sizin için ne yapabilirim?''
''Adım Galdo Avril Lane.'' dedi Locke. ''Talişam'dan geliyorum.''
''Demek öyle.'' dedi adam. ''5 şilin mi dediniz?''
''Genellikle hizmetlerimin karşılığında o kadar ücret almam ama aklınızdan ne geçtiğini duymak isterim.''
''Bana lazım olan şey hizmetleriniz, yani profesyonel hizmetleriniz değil, efendi.'' dedi Locke.
''Magris.'' ''Armand Magris.'' dedi adam. ''Kim olduğumu bilmiyorsunuz ve profesyonel hizmetlerimi?''
''Akdemir.'' diyordum.
Locke iki saat evvel Koriander Previn'in masasına bıraktığı sikkeyi eline aldı. Onu kapalı duran parmaklarının arasından çıkarıp orada bıraktı. Sanzaların parmakta gezdirme yeteneğini asla öğrenememişti.
''Ufak fakat biraz alışılmadık bir hizmet karşılığında 5 ak demir çilin.''
''Nasıl alışılmadık?''
''Son zamanlarda başımdan bir dizi talihsizlik geçti efendi Magris.'' dedi Locke. ''Ben Strolle ile oğullarının, yani tüm talihşamın en önde gelen şekerleme ve tatlı tedarikçisinin bir ticari temsilcisiyim. Kamor'daki bazı potansiyel müşterilerle görüşmek üzere talihşamdan bir gemiye bindim. Bahsi geçen müşterilerin önemli şahsiyetler olduklarını gönül rahatlığıyla itiraf edebilirim.''
Yeni tatsal tecrübelerle masalarını zenginleştirmek için işverenlerime başvuran iki dük ve eşleri.
''Benden potansiyel bir ortaklık veya bazı satış belgeleri hazırlamamı mı istiyorsunuz?''
Sizden isteğim o kadar alelade bir şey değil efendim Agres. Hem de hiç. Başımdan geçen talihsizliğin ölçeğini henüz tamamen duymadınız. Kamora deniz yoluyla gönderilirken yanıma çok sayıda paket verildi. Bu paketler keten helvasından hazırlanmış olağanüstü kalitede ve lezzette şekerlemeler, sizin meşhur kamor aşçıbaşılarınızın bile hayal etmediği türden tatlılar içeriyordu. Ortasında simyasal kremalar bulunan içi boş pastalar, Austerschalin brandisiyle perdahlanmış tarçınlı turtalar, kısaca mutfakta yaratılmış harikalar, potansiyel müşterilerimizle akşam yemeğine oturacak ve işverenlerimin ürünlerine hayran kalmalarını sağlayacaktım. Sadece bu şölen sofrasını donatmak için gereken meblağ bile, kısacası çok önemli bir görüşme olacaktı.
Ondan hiç şüphem yok dedi Magris, mesleğiniz kulağa çok hoş geliyor.
Öyledir de, tabii şu talihsiz hususu saymazsak dedi Lok. Beni buraya getiren gemi vaat edildiği kadar hızlı olmasına rağmen farelerin istilası altındaydı.
Vay canına, herhalde mallarınız.
Evet dedi Lok, mallarım, birbirinden güzel mallarım nispeten ince paketlerde saklanmıştı. Onları ambara sokmamıştım. Maalesef bu durum farelerin işini kolaylaştırmış gibi gözüküyor. Tatlılarıma aç kurtlar gibi saldırdılar. Yanımda getirdiğim her şey yok oldu.
Kaybınızı duymak beni üzdü dedi Magris. Size nasıl yardımcı olabilirim?
Mallarım giysilerimle beraber depolanmıştı dedi Lok. Zaten içine düştüğüm durumun son utancı da bu. Dişlerin yol açtığı yıkıma bir de... kabalık edeceğim ama bir de dışkılar eklenince gardırobum tamamen mahvoldu. Yolculuğa uygun olarak sade giyinmiştim ve şu an sahip olduğum yegane takımı üstümde taşıyorum.
Tanrılar aşkına, gerçekten de zor bir duruma düşmüşsünüz. İşvereninizin Meraccio'da bir hesabı var mı? Giysilerin bedeline karşılık kredi çekebilir misiniz?
Maalesef hayır dedi Lok. Burada bir hesap açmayı düşünüyorduk. Uzun bir süredir o yönde dil döküyordum. Fakat şu an bana yardımı dokunabilecek bir hesabımız yok ve bu akşamki yemek randevum çok önemli. Tatlılarımı sunamasam bile en azından özürlerimi sunabilirim. Kimseyi gücendirmek istemiyorum. Potansiyel müşterilerimizden biri, çok katı ve titiz biridir hem de çok. Onu büsbütün ekmem hiç doğru olmaz. Yoksa bulunduğu çevrelerde Strollo ile oğullarının güvenilir bir isim olmadığını yayar. Sadece ürünlerimiz değil, iş ahlakımız da zan altında kalır.
Evet, donlardan bazıları görgü kurallarına düşkün olabiliyor. Ama hala size nasıl bir yardımım dokunabileceğini anlayabilmiş değilim.
Şansa bakın ki siz ve ben benzer ölçülerdeyiz bayım ve giyim zevkiniz fevkalade. Kesim ve renk anlayışlarımız o kadar benziyor ki birbirini hiç tanımamış iki kardeş olduğumuz bile söylenebilir. Benden biraz daha uzun boylusunuz ama bu duruma birkaç saat katlanabilirim. Sizden rica ediyorum bayım, hayır yalvarıyorum. Lütfen uygun bir takım elbise vererek bana yardım edin. Bu akşam donlarla yemeğe çıkmak zorundayım. Bana uygun şekilde giyinmem için yardımcı olun ki işverenlerim bu olayda en azından itibarlarını kurtarabilsinler.
Yani bir ceket, pantolon, uzun çorap, bir çift ayakkabı ve de gerekli tüm takılarla ıvır zıvırı ödünç almak mı istiyorsunuz?
Aynen öyle dedi Lok ve giysilerinizdeki her bir dikişe dünyada eşi benzeri yokmuşçasına özen göstereceğime dair canı gönülden söz veriyorum. Dahası size 5 ak demir şilinlik bir teminat bırakmayı teklif ediyorum. Ben giysilerinizdeki her bir dikişle geri geldikten sonra para sizde kalsın. Herhalde bu 1-2 aylık gelirinize bedeldir. Üstelik de böyle küçük bir iş karşılığında.
Öyle, sahiden de yüklü bir para. Ancak, dedi Magris, kendini sırıtmaktan güçlükle alıkoyuyormuş gibi gözükerek,
teklifinizin biraz tuhaf olduğunu eminim, siz de biliyorsunuzdur.
Hem de çok iyi biliyorum bayım. İçinizde biraz acıma duygusu uyandırmış olamaz mıyım? Yalvarmayacak kadar gururlu biri değilimdir efendi Magris. Tehlikede olan tek şey işim değil, işverenlerimin itibarı söz konusu.
Ona ne şüphe dedi Magris. Farelerin terince konuşamamaları ne kötü. Bahse varım harika bir beyanda bulunurlardı.
Altı ak demir şilin dedi Lok. Kesinin ağzını ancak o kadar açabilirim. Size yalvarıyorum bayım.
Ciyak ciyak dedi Magris. Konuşsalardı ciyak ciyak derlerdi. Kim bilir onca şeyi yiyince o haylazlar ne kadar şişmanlamışlardır. Beyanda bulunduktan sonra da ziyafete devam edebilmek için Talişam'a giden bir gemiye atlarlardı. Sizin şu Strolla ile oğulları ömür boyu sadık kalacak çalışanlara kavuşurdu. Tabii biraz ufak tefek olmak kaydıyla.
Efendi Magris, dedikleriniz...
Gerçekten Talişam'dan gelmiyorsunuz değil mi?
Efendi Magris, çok rica ediyorum.
Meraggio'nun küçük sınavlarından birisiniz değil mi? Tıpkı geçen ay zavallı villaya yapıldığı gibi.
Magris neşesini daha fazla saklayamadı. Kendisiyle gurur duyduğu her halinden belliydi.
Sevgili efendi Meraggio'ya itibarımın birkaç parça akdemir karşısında kaçıp gitmediği bilgisini verebilirsiniz. Bu tür bir şakaya katılarak böyle bir işletmenin şerefine asla leke sürmem. Tabii ona saygılarımı sunmayı da ihmal etmezsiniz değil mi?
Lot daha önce pek çok kez hüsrana uğradığı için masanın üstünden atlayıp Magris'i boğma dürtüsünü bastırmakta zorlanmadı. Sessizce iç geçirip bakışlarını bir anlığına içeride gezdirdi. Ve öyle yaparken ikinci kattaki galerilerden birinde Meraggio'nun ta kendisini gördü.
Giancana Meraggio mevcut modaya uygun olarak bol ve öne açık bir frak ceket giymişti. Ceketin kabarık yenleri ve lüzumsuz yerlerde cilalı gümüş düğmeleri vardı. Ceketi, pantolonu ve kravatları göze çok hoş gelen sahte ferden hemen önce gökyüzünün büründüğü cinsten koyu mavi bir renkteydi. Kıyafeti fazla şaşalı olmamasına rağmen duyuları yormaksızın değerini belli eden ince bir kaliteye ve şıklığa sahipti. Adam Meraggio'dan başkası olamazdı. Zira ceketinin sağ ön cebinde bir orkide iğnelenmişti. Her sabah kıyafetinin renklendirmesi için toplanan taze bir orkide onun yegane süsüydü. Lok adamın yakınındaki danışmanlara ve pimpiriklilere bakarak Meraggio'nun hem boy hem de vücut yapısı bakımından kendisine çok benzediğini tahmin etti. Plan sanki yoktan var oldu. Bir gemiye doluşan istilacı bir düşman birliği gibi düşüncelerini kapladı. Lok göz açıp kapayana dek kendini onun pençesinde buldu ve plan üstünde yürünecek düz bir çizgi gibi önünde dümdüz uzanıverdi. Lok sahte Talişam aksanından vazgeçti ve Magris'e gülümseyerek karşılık verdi. Ah, anlaşılan sizi kandıramayacağım efendi Magris, çok akıllısınız. Tebrikler, beni reddederek doğru olanı yaptınız. Ve sakın korkmayın, bu olayı en kısa sürede bizzat Meraggio'ya ileteceğim. Kıvrak zekanız dikkatinden kaçmayacak. Şimdi izninizle.
Dördüncü kısım. Muhasebe bürosunun arkasındaki geniş ara sokakta teslimatların depolara ve mutfaklara aktarılmasında kullanılan bir servis girişi mevcuttu. Burası aynı zamanda garsonların mola verdikleri yerdi. Muhasebe bürosunun yeni çalışanları orada ancak birkaç dakika soluklanabilirken, kıdemli personelin vardiyalar arasındaki istirahatlarının ve karınlarını doyurma sürelerinin yarım saati bulduğu olurdu. Servis girişinin yanında bezgince duvara yaslanmış ve kollarını göğsünde kavuşturmuş tek bir muhafız bekliyordu. Lok yanına yaklaşırken adam canlandı.
''Ne istiyorsun?''
''Bir şey istediğim yok.'' dedi Lok. ''Sadece garsonlardan bazılarıyla veya bir mutfak kahyasıyla konuşacaktım.''
''Burası bir şehir parkı değil. İyisi mi git başka yerde gezin.''
''Biraz arkadaş canlısı ol.'' dedi Lok. Elinde beliren bir solonu muhafızın kolayca erişebileceği bir yerde tuttu. ''İş arıyorum, hepsi bu. Tek isteğim garsonlardan ve kahyalardan bazılarıyla konuşmak, tamam mı? Şu an boş olanlarla, başka kimsenin yoluna çıkmam.''
''Eh, çıkmadığından emin ol.''
Muhafız gümüş sikkeyi cebine attı ve ''fazla oyalanma.'' Servis girişinin hemen ardındaki dinlenme odası yalın, alçak tavanlı ve pis kokuluydu. Yarım düzine garson sessizce duvarlara yaslanıyor veya volta atıyordu. Birkaçı çayını yudumlarken diğerleri hiçbir şey yapmamanın basit zevkini çıkarıyor gibiydi. Lok onları hızla gözden geçirdi. Kendi boyuna ve vücut yapısına en yakın olanı seçti, sonra da çabucak adamın yanına gitti.
Yardımına ihtiyacım var dedi Lok. Sadece birkaç dakika harcayarak 5 şilin kazanacaksın.
Sen de kimsin be?
Lok uzandı, garsonun elini tuttu ve oraya bir ak demir şilin bıraktı. Adam elini sertçe geri çekti. Sonra avucunda duran şeye baktı. Gözleri yuvalarından uğramanın inandırıcı bir taklidini yaptı.
Ara sokak dedi Lok. Konuşmamız gerek.
Tanrılar aşkına kesinlikle dedi 30'lu yaşlarında buldog suratlı, seyrek saçlı bir adam olan garson. Lok onu servis kapısından ara sokağa çıkardı ve muhafızdan yaklaşık 12 metre öteye, seslerinin duyulamayacağı bir yere götürdü.
Dük için çalışıyorum dedi Lok. Bu mesajı Meraggio'ya iletmem gerek ama muhasebe bürosunda kendi giysilerimle görülemem.
Ortada bazı engeller var. Lok sıkıca dürdüğü boş parşömen sayfalarını garsona doğru salladı.
Ben onları sizin adınıza iletebilirim dedi garson.
Elden teslim etme emri aldım dedi Lok. Göze çarpmadan içeride gezebilmeliyim. İşim yalnızca 5 dakika sürecek. Dediğim gibi 5 şilin kazanacaksın. Hemen bu akşamüstü gönlünce harcayabileceğin taş gibi metal. Bir garsona benzemem gerekiyor.
Kahretsin dedi garson. Genellikle sağda solda yedek üniformalar bulundururuz. Siyah ceketler ve birkaç tane de önlük. Size onlardan birkaçını ödünç verebilirdim ama bugün çamaşır günü. Bütün binada tek parça giysi bile kalmadı.
Hiç de bile dedi Lok. İhtiyacım olan ne varsa şu an üstünde taşıyorsun.
Bir dakika, öyle bir şey mümkün.
Lok garsonun elini tekrar tutup avucuna 4 akdemir şilin daha bıraktı.
Hayatım boyunca hiç bu kadar parayı elinde tuttuğun oldu mu?
12 tanrı aşkına hayır diye fısıldadı adam. Dudaklarını yalayıp Lok'a 1-2 saniye baktı, sonra da hafifçe kafa salladı.
Ne yapmalıyım?
Beni takip et yeter dedi Lok. Bu işi çabucak halledeceğiz.
Aşağı yukarı 20 dakikam var dedi garson. Ondan sonra içeri dönmeliyim.
İşim bittiği zaman bunun bir önemi kalmayacak dedi Lok. İkimize de yardım ettiğini Meraggio'ya söyleyeceğim. Hiç kimse senin kılına bile dokunamayacak.
Peki nereye gidiyoruz?
Köşeyi döndükten sonra biraz ileriye. Bir hana ihtiyacımız var.
48. ayrımın sonu. Sayfa 456.